Ayrım 36.
Sunay'ın ölümü gerçekten oyunun bir parçası gibi gözüküyordu. Şarjörün dolu ya da boş olduğunu, ön sıradakiler dışında seyircinin görmesine imkan yoktu. Öteki kaseti seyrederken Vatan yahut Türban'daki pek çok sahnenin, Cin, Taklidin, Kaleci Vural'ın maceralarının, Sevimli Funda Eser'in göbek danslarının, tiyatro grubunun her oyunda tekrarladığı eğlencelikler olduğunu anladım ilk. Salondaki bağırışlar, atılan sloganlar ve uğultu, bu eskimiş kayıttaki konuşmaları iyice anlaşılmaz hale getirmişti. Ama yine de bandı defalarca geri sarıp dinleyerek kanun okuduğu ve daha sonra Allah'ın olmadığı yer adını vereceği şiirin büyük bir bölümünü elindeki kağıda yazdım. Fazıl, K o an gelen şiiri okurken Necip'in neden ayağa kalkıp bir şeyler söylediğini soruyordu ki, kağıda geçirebildiğim kadarını okuması için şiiri ona verdim. Askerlerin seyircilere ateş etmesini iki kere izledik. Kars'ı çok gezdin dedi Fazıl. Ben de sana bir yer göstermek istiyorum şimdi. Hafif utangaç ama biraz da esrarlı bir havayla, belki kitabıma Necip'i de koyacağımı, onun hayatının son yıllarını geçirdiği şimdi kapatılmış olan İmam Hatip Lisesi yatakhanesini bana göstermek istediğini söyledi. Gazi Ahmet Muhtar Caddesi'nde kar altında yürürken, kömür renkli bir köpeğin alnındaki yüz yuvarlak beyaz bir lekeyi görüp, bunun kanın hakkında şiir yazdığı köpek olduğunu anlayınca, bir bakkaldan ekmek ve lop yumurta alıp çabucak soyup ucu kıvrık kuyruğunu mutlulukla sallayan hayvana verdim. Köpeğin peşimizden ayrılmadığını gören Fazıl, bu istasyonun köpeğidir dedi. Belki gelmezsin diye demin söylemedim. Eski yatakhane boştur. İhtilal gecesinden sonra terör ve irtica yuvası diye kapatıldı. O zamandan beri kimse yoktur içeride. Onun için televizyondan bu feneri aldım. Bir el fenerini yakıp peşimizdeki kara köpeğin hüzünlü gözlerine tutunca hayvan kuyruğunu salladı. Bir zamanlar bir Ermeni konağı, daha sonra Rus konsolosunun köpeğiyle birlikte yaşadığı konsolosluk binası olan eski yatakhanenin bahçe kapısı kilitliydi. Fazıl elimden tutup beni alçak duvardan atlattı. Geceleri biz buradan kaçardık diyerek gösterdiği kırık camlı yüksek bir pencereden içeri Hüner'le girdi ve feneriyle etrafı aydınlatıp beni içeri soktu. Korkmayın, kuşlardan başka kimse yoktur dedi. Camları kirden ve buzdan ışık geçirmeyen, bazı pencereleri de tahtalarla kapatılmış binanın içi zifiri karanlıktı ama Fazıl buraya daha önce de geldiğini gösteren bir rahatlıkla merdivenleri çıkıyor, sinemalardaki yer göstericiler gibi arkaya tuttuğu lambasıyla benim yolumu aydınlatıyordu. Toz ve küf kokuyordu her yer. 4 yıl önceki ihtilal gecesinden kalma kırık kapılardan geçtik, duvarlardaki kurşun izlerine, üst katın yüksek tavanlarının köşelerine, soba borusunun dirseklerine yuva yapmış güvercinlerin telaşlı kanat vuruşlarına dikkat ederek boş ve paslı demir ranzaların arasından yürüdük. Bu benimkisi, bu da Necip'inki dedi. Fazıl yan yana iki ranzanın üst yataklarını işaret ederek, fısıltımızdan uyanmasınlar diye geceleri bazen aynı yatakta yatıp gökyüzünü seyrederek konuşurduk. Yukarıdaki kırık bir camın aralığından bir sokak lambasının ışığında ağır ağır yağan karın iri taneleri gözüküyordu. Saygıyla, dikkatle seyrettim. Çok sonra, bu da Necip'in ranzasından gözüken manzara dedi Fazıl. Aşağıdaki daracık bir dehlizi işaret ederek. Bahçenin hemen dışında, Ziraat Bankası binasının kör yan duvarıyla bir başka yüksek apartmanın penceresiz arka duvarı arasına sıkışmış 2 metre genişliğinde sokak bile denemeyecek bir geçit gördüm. Çamurlu zeminine bankanın ilk katından mor bir floresans ışık vuruyordu. Dehlizi kimse sokak sanmasın diye ortasına bir yere kırmızı bir girilmez işareti konmuştu. Fazıl'ın Necip'ten ilhamla bu dünyanın sonu dediği sokağın ucunda ise yapraksız ve karanlık bir ağaç vardı ve tam biz bakarken bir an yanar gibi kıpkırmızı kesildi. Aydın Foto Sarayı'nın kırmızı ilan lambası 7 yıldır bozuktur diye fısıldadı Fazıl. Kırmızı ışığı arada bir yanar söner ve her seferinde oradaki iğde ağacı Necip'in ranzasından bakınca sanki alev alıp tutuşmuş gibi gözükür. Necip bazen bu manzarayı sabaha kadar hayaller içinde seyrederdi. Gördüğü şeye bu dünya adını vermişti ve uykusuz gecelerinin sabahında bazen bana bütün gece bu dünyayı seyrettim derdi. Arkadaşın şair K. Bey'i anlatmış demek ki. O da şiirine koymuş. Kaseti seyrederken anladığım için seni getirdim buraya. Ama arkadaşımın şiirine Allah'ın olmadığı yer demesi Necip'e saygısızlık. Rahmetli Necip bu gördüğü manzarayı K'ya Allah'ın olmadığı yer diye anlatmış dedim. Bundan eminim. Necip'in bir ateist olarak öldüğüne inanmıyorum dedi Fazıl dikkatle. Böyle kuşkuları vardı yalnızca. İçinde Necip'in sesini duymuyor musun artık diye sordum. Bunlar sende hikayedeki adam gibi yavaş yavaş ateist olduğun korkusunu uyandırıyor mu hiç? K'ya 4 yıl önce anlattığı kuşkularından benim de haberdar olmam Fazıl'ın hoşuna gitmedi. Ben artık evliyim. Çocuğum var dedi. Bu konularla eskisi gibi ilgili değilim. Bana batıdan gelen ve kendisini ateizme çekmeye çalışan biriymişim gibi davrandığı için üzüldü hemen. Sonra konuşuruz dedi, tatlı bir sesle. Kayınpederim bizi yemeğe bekliyor. Geç kalmayalım olmaz mı? Gene de aşağı inmeden önce bir zamanlar Rus konsolosunun yazıhanesi olan geniş odanın bir köşesindeki masayı, rakı şişesi kırıklarını, sandalyeleri gösterdi. Z. Demirkol ve özel tim yollar açıldıktan sonra burada birkaç gün daha kalıp Kürt milliyetçilerini ve İslamcıları öldürmeye devam ettiler. O ana kadar unutulmaya başardığım bu ayrıntı korkuttu beni. Kaan'ın Kars'taki son saatlerini hiç düşünmek istemedim. Bahçe kapısında bizi bekleyen kömür renkli köpek otele dönerken peşimize takıldı. Senin neşen kaçtı dedi Fazıl. Neden? Yemekten önce odama gelir misin? Sana bir şey vereceğim. Cavit'ten anahtarımı alırken Turgut Bey'in dairesinin açık kapısından içerideki ışıl ışıl havayı, hazırlanmış sofrayı gördüm. Misafirlerin konuşmalarını işittim ve İpek'in orada olduğunu hissettim. Bavulumda Necip'in Kadife'ye 4 yıl önce yazdığı aşk mektuplarının Kaan'ın Kars'ta çektirdiği fotokopileri vardı. Onlara odada fazla verdim. Bunu onun da ölmüş arkadaşının hayaletinden sonra benim kadar huzursuz olmasını istediğim için yaptığımı çok sonra düşündüm. Yatağımın kenarında oturan Fazıl, mektupları okurken bavuldan Kaan'ın defterinden birini çıkardım ve Frankfurt'ta ilk defa gördüğüm kar yıldızına bir daha baktım. Böylece aklımın bir köşesiyle çoktan bildiğim şeyi de bir de gözlerimle gördüm. K, Allah'ın Olmadığı Yer adlı şiirini hafıza dalının tam üstüne yerleştirmişti. Z. Demirkol'un kullandığı boşaltılmış yatakhaneye gittiği, Necip'in penceresinden baktığı ve Necip'in manzarasının gerçek kaynağını Kars'tan ayrılmadan önce keşfettiği anlamına geliyordu. Hafıza dalı etrafına yerleştirdiği şiirler, Kaan'ın yalnızca Kars'ta ya da çocukluğunda yaşadığı kendi hatıralarını anlatıyordu. Böylece bütün Kars'ın bildiği şeyden, arkadaşımın Millet Tiyatrosu'nda Kadife ikna edemeyince, İpek otel odasında kilitliyken, Lacivert'in yerini söylemek için Z. Demirkol'un kendisini beklediği yatakhaneye gittiğinden emin oldum. Yüzümde o sırada, Fazıl'ın allak bullak yüzünden daha iyi bir ifade yoktu herhalde. Aşağıdan misafirlerin belli belirsiz konuşmaları, sokaktan da hüzünlü Kars şehrinin iç çekmeleri geliyordu. Fazıl da ben de bizden daha tutkulu, daha karmaşık ve daha gerçek asıllarımızın karşı çıkılmaz varlığıyla hatıralarımız arasında sessizce kaybolup gitmiştik. Pencereden dışarıya yağan kara baktım ve Fazıl'a artık yemeğe gitmemiz gerektiğini söyledim. Önce Fazıl bir suç işlemiş gibi süklüm püklüm gitti. Yatağa uzanıp 4 yıl önce Kaan'ın Millet Tiyatrosu kapısından yatakhaneye yürürken neler düşündüğünü, Z. Demirkol'la konuşurken gözlerini nasıl kaçırdığını, bilmediği adresi tarif edebilmek için nasıl baskıncılarla aynı arabaya binip, nasıl işte şurası diyerek Lacivert Lahande'nin saklandığı binayı uzaktan gösterdiğini acıyla hayal ettim. Acıyla? Şair arkadaşımın düşüşünden ben katip yazar gizli, çok gizli bir zevk alıyorum diye kendime kızıp bu konuları düşünmemeye çalıştım. Aşağıda Turgut Bey'in davetinde İpek'in güzelliği beni daha da perişan etti. Telefon idaresinin kitap ve hatıra okumaya meraklı kültürlü müdürü Recai Bey'in, gazeteci Serdar Bey'in, Turgut Bey'in, herkesin bana çok iyi davrandığı ve benim aşırı sarhoş olduğum için bu uzun geceyi kısaca geçiştirmek istiyorum. Karşımda oturan İpek'e her bakışımda içimde bir şeyler yıkılıyordu. Haberlerde benimle yapılan röportajı, sinirli el kol hareketlerimi utançla seyrettim. Kars'ta hep yanımda taşıdığım küçük ses kayıt cihazına Kars tarihi, Kars'ta gazetecilik, 4 yıl önceki ihtilal gecesi hatıraları gibi konularda ev sahipleri ve konuklarla yaptığım konuşmaları işine inanmayan uykulu bir gazeteci gibi kaydettim. Zahide'nin mercimek çorbasını içerken kendimi 1940'larda geçen eski bir taşra romanının parçası gibi hissettim. Hapishanenin Kadife'yi olgunlaştırıp sakinleştirdiğine hükmettim. Kimse K'dan, ölümünden bile bahsetmiyordu. Bu içimi daha parçalıyordu. Kadife ile İpek bir ara içerideki odada uyuyan küçük Ömercan'a bakmaya gittiler. Ben de peşlerinden gitmek istedim ama sanatçılar gibi çok içtiği söylenen yazarınız ayakta duramayacak kadar sarhoştu. Gene de geceden çok iyi hatırladığım bir şey var. Çok geç bir saatte İpek'e Kaan'ın kaldığı 203 numaralı odayı görmek istediğimi söyledim. Herkes susup bize döndü. Peki dedi İpek, buyurun. Resepsiyondan anahtarı aldı, peşinden yukarı çıktım. Açılan oda, perdeler, pencere, kar, uyku, sabun ve hafif bir toz kokusu. Soğuk. İpek kuşku ve iyimserlikle beni süzerken, arkadaşımın hayatının en mutlu saatlerini onunla sevişerek geçirdiği yatağın kenarına oturdum. Burada ölsem mi? İpek'e ilanı aşk mı etsem? Pencereden dışarı mı baksam? Herkes. Evet, masada bizi bekliyor. İpek'i eğlendiren bir iki saçma söz söyleyip onu gülümsetmeyi başardım. Bana bir an tatlı tatlı gülümseyince de daha önceden hazırlamış olduğumu söylerken hatırladığım o utanç verici sözleri söyledim. Hiçbir şey mutlu etmiyordu insanı hayatta aşktan başka. Ne yazdığı romanlar, ne gördüğü şehirler. Çok yalnızım hayatta. Burada, bu şehirde, sizin yakınınızda. Hayatımın sonuna kadar yaşamak istiyorum desem ne dersiniz bana? Orhan Bey dedi İpek. Muhtarı sevmeyi çok istedim, olmadı. Laciverdi çok sevdim, olmadı. K'yı sevebileceğime inandım, olmadı. Bir çocuğum olsun çok istedim, olmadı. Bundan sonra kimseyi aşkla sevebileceğimi sanmıyorum. Artık yeğenim Ömercan'a bakmak istiyorum yalnızca. Teşekkür ederim. Ama zaten siz de ciddi değilsiniz. Ona arkadaşınız değil, ilk defa K dediği için çok teşekkür ettim. Yarın öğle vakti yalnızca K'dan söz etmek için gene Yeni Hayat Pastanesi'nde buluşabilir miydik? Ne yazık ki meşguldü. Ama iyi bir ev sahibesi olarak beni üzmemek için yarın akşam herkesle birlikte istasyona gelip beni geçirmeye söz veriyordu. Çok teşekkür ettim. Yemek masasına dönecek gücümün kalmadığını itiraf ettim. Ağlamaktan da korkuyordum. Ve kendimi yatağa atıp hemen sızdım. Sabah kimseciklere gözükmeden sokaklara çıkıp önce muhtarla, sonra gazeteci Serdar Bey Fazıl'la bütün gün Kars'ı gezdim. Akşam haberlerinde televizyonda gözükmüş olmam, Karslıları biraz olsun rahatlattığından hikayemin sonu için gerekli pek çok ayrıntıyı kolayca topluyordum. Muhtar beni, Kars'ın 75 satışlı ilk siyasal İslamcı gazetesi Mızrağın sahibiyle ve gazetenin toplantıya biraz geç gelen başyazarı emekli bir eczacıyla tanıştırdı. Onlardan Kars'taki İslamcı hareketin antidemokratik önlemler sonucunda gerilediğini, zaten İmam Hatip Okulu'na eskisi gibi rağbet olmadığını öğrendikten az sonra, Necip ile Fazıl'ın Necip'i iki kere tuhaf bir şekilde öptüğü için bu ihtiyar eczacıyı öldürmeyi planladıklarını hatırladım. Sunay Zaim'e, müşterilerini ihbar eden Şen Kars Oteli'nin sahibi de şimdi aynı gazetede yazıyordu ve konu geçmiş olaylardan açıldığında bana neredeyse unutmakta olduğum bir ayrıntıyı o da hatırlattı. 4 yıl önce eğitim enstitüsü müdürünü öldüren kişi şükür ki Karslı değildi. Tokatlı bu çayhane işletmecisinin kimliği, cinayet sırasında kaydedilen banttan başka aynı silahla başka bir cinayet işlendiği ve silahın asıl sahibi yakalandığı için Ankara'da yapılan balistik incelemelerden anlaşılmış, lacivertin kendisini Kars'a davet ettiğini itiraf eden adam, mahkeme esnasında akli dengesinin bozuk olduğu yolunda bir rapor alınca, 3 yıl Bakırköy Akıl Hastanesi'nde yatıp çıkmış, daha sonra yerleştiği İstanbul'dan Şen Tokat kahvehanesini açmış ve Ahit gazetesinde türbancı kızların haklarını savunan bir köşe yazarı olmuştu. Başörtülü kızların 4 yıl önce kadifenin başını açmasıyla kırılan direnişi yeniden başlar gibi olmuşsa da, davalarına bağlı olanların okuldan atılmaları ya da başka şehirlerdeki üniversitelere gitmeleri yüzünden bu hareket, Kars'ta İstanbul'da olduğu kadar kuvvetli değildi artık. Hande'nin ailesi benimle görüşmeyi reddetti. Gür sesli itfaiyeci ihtilal sonrası, söylediği türkülerin çok sevilmesinden sonra, Serhat Kars televizyonundaki haftalık Serhat Türkülerimiz programının yıldızı olmuştu. Yakın dostu, Şeyh Saadettin Efendi'nin müdavimlerinden, Kars Hastanesi'nin müziksever kapıcısı, her salı gecesi banda alınıp, cuma akşamları yayınlanan programda ritim sazla ona eşlik ediyordu. Gazeteci Serdar Bey beni ihtilal gecesi sahneye çıkan küçüklerle de tanıştırdı. Babasının o günden sonra okul piyeslerinde bile sahneye çıkmasına izin vermediği Gözlük, artık yetişkin koca bir adamdı ve hala gazete dağıtıyordu. Onun sayesinde Kars'ın İstanbul'da çıkan gazeteleri okuyan sosyalistlerinin ne yaptığını öğrenebildim. Hala İslamcılarla Kürt milliyetçilerinin devletle ölümle çatışmasına kalben saygı duyuyor, kimsenin okumadığı kararsız bir bildiri yazmakla, geçmişlerindeki kahramanlıklar ve fedakarlıklarla övünmenin dışında etkili bir şey yapamıyorlardı. İşsizlikten, yoksulluktan, yolsuzluklardan ve cinayetlerden hepimizi kurtaracak kahraman ve fedakar insan bekleyişi benimle konuşan herkeste vardı. Ve biraz tanınan bir romancı olduğum için Bütün şehir beni bir gün geleceği hayal edilen bu büyük adamın hayali ölçüleriyle değerlendiriyor. İstanbul'da alışıp gittiğim pek çok kusurumdan, dalgınlık ve dağınıklığımdan, aklımı kendi işime ve hikayeme takmış olmamdan, aceleciliğimden hoşlanmadıklarını hissettiriyorlardı. Birlik çayhanesinde oturup bütün hayat hikayesini dinlediğim Terzi Maruf'un bir devine gidip yeğenleriyle tanışıp içki içmeli, genç Atatürkçülerin çarşamba gecesi düzenledikleri konferans için şehirde iki gün daha kalmalı, bana dostlukla sunulan bütün sigaraları tüttürmeli, bütün çayları içmeliydim, çoğunu yaptım da. Fazıl'ın babasının Vartolu askerlik arkadaşı bana 4 yılda daha pek çok Kürt milliyetçisinin ya öldürüldüğünü ya da hapse tıkıldığını anlattı. Kimse artık gerillaya da katılmıyordu. Asya otelindeki toplantıya giden genç Kürtlerin de hiçbiri şehirde değildi artık. Zahide'nin kumarbaz ve sevimli yeğeni pazar akşamüstü yapılan horoz dövüşünün kalabalığına beni de soktu ve çay bardaklarında sunulan rakıdan bir anda zevkle iki kadeh içtim. Akşam ilerlemişti. Kimseye görünmeden otelden çıkmak için tren saatinden çok önce kar altında yapayalnız ve mutsuz bir yolcu gibi ağır ağır yürüyerek odama döndüm. Bavulumu yaptım. Mutfak kapısından çıkarken Zahide'nin hala her akşam çorba verdiği Hafiye Saffet ile tanıştım. Emekli olmuştu. Dün akşam televizyona çıktığım için beni tanıyordu. Bana anlatacakları vardı. Birlik kıraathanesine oturduğumuzda emekliliğine rağmen hala devlette parça başı iş yaptığını anlattı bana. Kars'ta bir Hafiye hiçbir zaman emekli olamazdı. Şehirdeki istihbarat servislerinin neleri kurcalamak için buraya geldiğimi pek merak ettiklerini, eski Ermeni olayları, Kürt isyancıları, dinci gruplar, siyasal partiler, ona bu bilgiyi verirsem 3-5 kuruş kazanabileceğini dürüstçe gülümseyerek söyledi. Çekinerek K'dan söz ettim. 4 yıl önce arkadaşımı bir ara adım adım izlediğini hatırlattım ve onu sordum. İnsanları, köpekleri seven çok iyi bir insandı dedi. Ama aklı Almanya'daydı, çok içine kapanıktı. Bugün burada kimse onu sevmez. Uzun bir süre sustuk. Belki bir bildiği vardır diye çekinerek ona laciverdi sordum ve tıpkı benim K için gelmem gibi bir yıl önce birilerinin İstanbul'dan onu sormaya Kars'a geldiğini öğrendim. Saffet, devlet düşmanı bu genç İslamcıların laciverdin mezarını bulmak için çok uğraştıklarını anlattı. Büyük ihtimal mezar ziyaretgah olmasın diye naaş bir uçaktan denize atıldığı için elleri boş dönmüşlerdi. Masamıza oturan Fazıl da aynı söylentileri duyduğunu, o genç İslamcıların laciverdin bir zamanlar hicret ettiğini hatırladıkları Almanya'ya kaçıp, Berlin'de gittikçe büyüyen radikal İslamcı bir grup kurduklarını ve Almanya'da çıkardıkları Hicret adlı derginin ilk sayısında laciverdin ölümünden sorumlu olanlardan intikam alacaklarını yazdıklarını, İmam Hatip'le eski arkadaşlarından duyduğunu anlattı. K'yı da onların öldürmüş olduklarını tahmin ettik. Arkadaşımın Kar adlı şiir kitabının tek el yazmasının Berlin'deki lacivertçi hicretçilerin birinin elinde olduğunu bir an hayal ederek dışarıda yağan kara baktım. Bu sırada masamıza oturan başka bir polis, hakkında çıkarılan bütün dedikoduların yalan olduğunu anlattı bana. Ben maden gözlü değilim dedi. Maden gözlünün de ne anlama geldiğini bilmiyordu. Rahmetli Teslime Hanım'ı aşkla sevmişti ve intihar etmeseydi onunla elbette evlenecekti. Saffet'in de 4 yıl önce kütüphanede Fazıl'ın öğrenci kimliğine el koyduğunu ben o sırada hatırladım. Kaan'ın defterine yazdığı bu olayı belki onlar çoktan unutmuşlardı. Fazıl ile ben kar altındaki sokaklara çıkınca iki polis arkadaşlık mı, mesleki merak mı olduğunu çıkaramadığım bir dürtüyle bizimle birlikte yürüyüp hayattan, hayatın boşluğundan, aşk acılarından ve yaşlılıktan yakındılar. İkisinin de bir şapkası bile yoktu ve kar taneleri ak ve seyrek saçlarının üzerinde hiç erimeden kalıyordu. 4 yılda şehrin daha da mı yoksullaşıp boşaldığını sormam üzerine, Fazıl son yıllarda herkesin daha çok televizyona baktığını, işsizlerin çayhanelere gitmektense, evlerinde oturup çanak antenden dünyanın bütün filmlerini bedavaya seyrettiklerini söyledi. Herkes para biriktirip penceresinin kenarına tencere büyüklüğündeki beyaz çanaklardan bir tane taktırmıştı ve 4 yılda şehrin dokusundaki tek yenilik buydu. Bir an sokağın ortasına durdum ve yukarılardan bir yerde gözüme kestirdiğim bir kar tanesini yere düşünceye kadar izledim. Aynı anda Fazıl, Nurol Çayhanesi'nin girişinde yüksekçe bir yere asıldığı için 4 yıldır aynı yerde duran soluk bir afişi işaret etti. İnsan Allah'ın bir şaheseridir ve intihar bir küfürdür. Bu çayhaneye polisler geldiği için kimse afişe dokunamadı dedi Fazıl. Kendini bir şaheser gibi hissediyor musun diye sordum. Hayır, bir tek Necip Allah'ın şaheseriydi. Allah onun canını aldıktan sonra ben içimdeki ateizm korkusundan da Allah'ımı daha çok sevme aşkımdan da uzaklaştım. Allah beni affetsin artık. Havada asılı gibi duran kar tanelerinin arasından hiç konuşmadan istasyona kadar yürüdük. Kara Kitap'ta sözünü ettiğim erken cumhuriyet yapısı, taştan güzelim istasyon binası yıkılmış, yerine çirkin ve beton bir şey yapılmıştı. Muhtarı ve kömür renkli köpeği bizi beklerken bulduk. Trenin kalkmasına 10 dakika kala, gazeteci Serdar Bey de geldi ve Serhat Şehir Gazetesi'nin Kaan'ın haber olduğu eski sayılarını verip benden kitabımda Kars'tan ve dertlerinden, şehri ve insanlarını kötülemeden bahsetmemi rica etti. Fazla dönüp bir gün Kars'ta geçen bir roman yazarsam okura ne demek isteyeceğini sordum. Hiçbir şey dedi kararlılıkla. Kederlendiğimi görünce zayıf davrandı. Bir şey var aklımda ama beğenmezsiniz dedi. Beni Kars'ta geçen bir romana koyarsanız, benim hakkımda, bizler hakkında söylediklerinizi okuyucunun hiç inanmamasını söylemek isterdim onlara. Kimse uzaktan bizi anlayamaz. Kimse de öyle bir romana inanmaz zaten. Hayır inanırlar dedi heyecanla. Kendilerini akıllı, üstün ve insancıl görmek için bizim gülünç ve sevimli olduğumuza, bu halimizle bizi anlayıp bize sevgi duyabildiklerine inanmak isteyeceklerdir. Ama benim bu sözümü koyarsanız akıllarında bir şüphe kalır. Sözlerini romanıma koymaya söz verdim. Kadife bir an istasyonun giriş kapısına baktığımı görünce sokuldu. Rüya adında küçük, güzel bir kızınız varmış dedi. Ablam gelemedi ama kızınıza selam söylememi istedi. Ben de size yarıda kalmış tiyatro kariyerimden şu hatırayı getirdim. Sunay Zaim ile kendisini Millet Tiyatrosu'nun sahnesinde gösteren küçük bir fotoğraf vardı. Hareket memuru düdüğünü öttürdü. Galiba trene benden başka binen yoktu. Ellerim hediye paketleriyle dolu, hareket eden vagona zorlukla bindim. Hepsi peronda durmuş bana el sallıyordu. Ben de pencereden sarkıp onlara el salladım. Kömür renkli köpeğin, pembemsi koca dili dışarıda, neşeyle hemen yanımda peron boyunca koştuğunu son anda gördüm. Sonra gittikçe koyulaşarak yağan iri taneli karın içerisinde hepsi kayboldular. Oturdum, kar taneleri arasından gözüken kenar mahallelerdeki son evlerin turuncumsu ışıklarına, televizyon seyredilen kırık dökük odalara, karla kaplı damlardaki düşük bacalardan tüten ince, titrek ve narin dumanlara bakarak ağlamaya başladım. Nisan 1999, Aralık 2001. Kitabın sonu. 2 Mayıs 2002, sayfa 428.